Ayrım 13. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 163. 8. Gözlerini açtı açalı beyninin içinde Yıldız Hanım durup dinlenmeden aynı tümceyi yinelemekteydi. Şu küçük televizyonu al bari odana dedik. Orada televizyon yok dedi. Gül Tezcan'la karşı karşıya kahvaltı ederken de, evinin kapısından çıkarken de, en üst katta mekiğine binerken de, Tezcan Avukatlık Kurumu AŞ'nin kapısından girerken de Yıldız Hanım sürekli yineliyordu aynı sözcükleri. Şu küçük televizyonu al bari odana dedik, orada televizyon yok dedi. İnci'nin yüzüne bakmadan, bir günaydın bile demeden yürüyüp odasına girdi, kendini koltuğuna bıraktı, gözlerini karşı duvarın yukarılarında bir noktaya dikip öylece kaldı. Yıldız Hanım gene o değişmez sözcüklerini yineleyip duruyordu beyninin içinde. Bu sözcükler varlığının, bedeninin ve tininin ayrılmaz bir öğesi olmuştu neredeyse. ''Ben ne yapabilirim ki? Ne söyleyebilirim ki?'' diye mırıldandı. Kapıdan gülümseyerek giren Sabri Serin'e daha önce hiç görmediği birine bakar gibi baktı, herhangi bir şey de söylemedi. Sabri Serin konuşmakla konuşmamak, kalmakla çıkıp gitmek arasında duraladı bir süre, sonra tam geri dönüp kapıya yönelmek üzereyken Can Tezcan'ın eliyle her zaman oturduğu koltuğu gösterdiğini gördü, teşekkür ederim efendim diyerek gelip oturdu, gözlerini gözlerine dikti. Efendim rahatsız mısınız diye sordu. Bir dakika, iki dakika, üç dakika baktı öyle, Can Tezcan'dan herhangi bir yanıt gelmedi, yüzünde de bedeninde de en ufak bir devini göremedi, birden kaygılanmaya başladı, sonra kaygısı bir bunalıma dönüşürken, neredeyse bir korku oyununu izler gibi, yerinden doğruluşunu, gelip karşısına dikilişini, bir süre gözlerini kendisine dikip öylece durduktan sonra, yüzünde korkunç bir acı anlatımı, ''Sen benim girişimime her zaman kuşkuyla baktın. Zaman zaman beni de kuşkuya düşürdün. Ama dün senden ayrıldıktan sonra kesinlikle anladım ki hiçbir yargı bu adamlarınkinden daha kötü olamaz.'' deyişini izledi. Hemen arkasından kendisine daha da beklenmedik bir söz ya da edim beklerken, onun sağ yandaki yuvarlak masaya doğru ilerlediğini, bu masada birlikte çalıştıkları her seferde oturmayı yeğlediği koltuğu çekip oturduğunu, sonra dingin mi dingin bir sesle hem de her zamanki gibi gülümseyerek ''Hadi ne duruyoruz, dün başlamadan bıraktığımız çalışmaya girişmenin tam zamanı'' deyişini şaşkınlıkla izledi. ''Bu adamı hiçbir zaman tam olarak anlayamayacağım, sanki birkaç kişilik birden barındırıyor içinde'' diye düşündü. Hemen gelip karşısına oturduktan sonra da gözleminin %100 doğru olduğu kanısına vardı. Daha dün akşamüzeri ünlü yasa tasarısını kendisinin hazırlamasını istemişken şimdi aralarında hiç böyle bir konuşma geçmemiş gibi önündeki bir yazıdan okurcasına çok açık ve çok tutarlı bir biçimde tasarının temel ilkelerini sıralıyordu. ''Bir dakika efendim, bir dakika, kalem kağıt alayım, alıcı ve yazıcıyı da açayım.'' dedi. Can Tezcan durup bekledi, yardımcısı elinde bir deste kağıt ve birkaç tükenmezle karşısına oturunca incecikten gülümsedi. ''Sabriciğim, şu ilkokul alışkanlığını bir türlü bırakamadın.'' dedi. ''Alıcı konuşmamızı olduğu gibi aldığına, yazıcı da yazıya çevirdiğine göre bunca kağıt kaleme ne gerek var? Sen söyleyeceklerimi dinle, aykırı bulduğun bir şey olunca da saniyesinde belirt bana, tartışmadan geçmeyelim.'' dedi. Sonra baştan başlayarak hiç duralamadan sıralamaya başladı tasarının ana çizgilerini. Sabri Serin bir an bile kaleme, kağıda elini sürmedi, savcılıkların neden özelleştirme dışı bırakıldığına ilişkin sorusu bir yana bırakılacak olursa, sözünü kesmeye de yeltenmedi. Yalnız Can Tezcan açıklamalarını bitirdiği zaman, konuşan o değil de kendisiymiş gibi derin bir soluk aldı. ''Çok güzel efendim'' dedi. ''Bir tasarı ancak bu kadar kusursuz olabilir. Sen gene de şöyle dikkatle bir gözden geçir, eleştirilerini de esirgeme'' dedi Can Tezcan. ''Peki efendim'' dedi Sabri Serin, sesi bayağı titriyordu. 2 saat sonra, başbakanın sıraladığı ilkeleri kendi bilgisayarında birkaç kez okuyup döndüğü zaman da aynı biçimde titremekteydi sesi. ''Efendim, olur şey değil. Her şeyi öyle bir saptamış, öyle bir açıklamış ve öyle bir düzenleyip sıralamışsınız ki, ancak bu kadar olur. Tek sözcüğüne dokunsak bozulur.'' dedi. Can Tezcan gülümsedi. ''Abartma.'' dedi. Sabri Serin neredeyse sinirlendi. ''Abartmıyorum efendim'' dedi. ''Ayrıca abartmadan hoşlanmadığımı da, size karşı çıkmaktan çekinmediğimi de bilirsiniz.'' Can Tezcan gene gülümsedi. ''Sen bir kez de yarın oku. Kusursuzluk çok da tekin değildir. Kimi zaman aşırılığa götürür insanı, kimi zaman durup dururken düşman kazandırır. Çünkü sıradan kişileri fazla sinirlendirir, dedi. Serviserin başını önüne eğdi. Bir kez daha görüyorum ki sizi hiçbir zaman anlayamayacağım efendim, diye yanıtladı. Daha sonra tam bir hafta süresince birkaç yardımcısıyla birlikte ancak bu kadar olur diye nitelediği temel ilkelerden yola çıkarak 35 sayfalık bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı neredeyse kusursuz olmasına karşın Adalet Bakanı ve yardımcılarının da onayını aldı. 16 Mayıs 2073'te hükümet tasarısı olarak Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 24 Mayıs 2073'te kimi muhalefet milletvekillerinin de iktidar milletvekillerine katılmasıyla %76 oy çokluğuyla ve alkışlar arasında yasalaştı. 26 Mayıs 2073'te Cumhurbaşkanınca onaylandı. 27 Mayıs 2073'te de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Az satışlı iki İstanbul gazetesi bir yana bırakılacak olursa, ülke basını Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin gerçek bir ilke imza atması olarak nitelenen bu ilginç yasayı büyük bir coşkuyla karşıladı. Açıkça Mevlüt Doğan iktidarını destekleyen gazete ve televizyonlar gibi görünüşte bağımsızlık savında olan gazete ve televizyonlar da yasayı büyük bir devrim olarak nitelerken, Başbakan Mevlüt Doğan'la Adalet Bakanı Veli Dökmeci'yi devrimin büyük öncüleri sayıyor, Can Tezcan ve Cüneyt Endir de büyük devrimin baş mimarları olarak niteliyorlardı. Öyle görünüyordu ki en az 150 yıldan beri bu ülkede hiçbir zaman böylesine büyük bir devrim gerçekleştirilmemiş, devrim sözcüğü de hiçbir zaman böylesine sık kullanılmamış, böylesine olumlu, böylesine büyülü bir anlam kazanmamıştı. Bu arada birçok köşe yazarı her büyük özelleştirme sonunda kesinlendiğini bir kez daha yineliyor, yani bir bakıma gerçeği tersine çevirerek halkın olanın devletten alınıp halka geri verildiğini yazıyordu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi 30. ve sonuncu üye olarak bağrına basamadan dağılmış olmasının acısını unutamayanlar arasında bile Türkiye'nin bu devrimi gerçekleştirmekle belki de tarihinde ilk kez Avrupa ülkelerine çok anlamlı ve çok önemli bir küreselleştirme dersi verdiğini ileri sürenlere rastlanmaktaydı. Daha ağırbaşlı yazarlar ve televizyon konuşmacıları ise bu devrimsel özelleştirme yasasının ancak bir başlangıç olduğunu, yasanın başarısının yargıyı üstlenecek özel kuruluşun seçimiyle yakından ilgili bulunduğunu belirtip, böyle bir kuruluşun başlıca özelliklerinin neler olması gerektiğini açıklıyor, böylece açık ya da üstü kapalı bir biçimde büyük hukukçu Can Tezcan'ın kurumunun özelliklerini sayıyor, günün kahramanlarından Cüneyt Ender ise hiç eveleyip gevelemeden, bu kutsal görevi üstlenecek tek kuruluşun 21. yüzyılın büyük hukuk devrimcisi Can Tezcan ve arkadaşlarının kurmak üzere oldukları ve artık adını tüm yurttaşların ezberlemesi gereken TTHO, yani Türkiye Temel Hukuk Ortaklığı Anonim Şirketi olduğunu kesinliyordu. Can Tezcan ise kimilerinin neredeyse kesintisiz bir şenlik dönemi olarak gördüğü bu coşkulu günlerinde gazeteci ve televizyonculardan elden geldiğince uzak durmaya çalışıyor, onlardan kaçınamadığı durumlarda da önlemciliği elden bırakmadan ''Biz hazırız, yüklenmeyi umduğumuz kutsal görevin üstesinden gelebileceğimize inanmaktayız. Ama bizim kadar istekli ve bizim kadar güçlü başka kuruluşlar da var. Sonucu hükümetimiz belirleyecektir.'' diyor. Habercilerin tüm üstlemelerine karşın ağzından bu kısa yanıt dışında tek sözcük çıkmıyordu. Yargının birkaç ay içinde kendi eline geçeceğinden kuşku duyduğu için mi? Hayır, daha işin başında Mevlüt Doğan'la kesin olarak anlaşmış, Temel Diker'de 3 ayrı gökdelende 3 büyük daireyi Bayan Doğan ve kız kardeşinin iyiliğine geçirecek tapu işlemlerini imza aşamasına getirtmişti. Şimdi tek sorunu 150 milyon doları nakit olarak bir araya getirmekti. Ama Türkiye Temel Hukuk Ortaklığı Anonim Şirketi görevi üstlenmeye neredeyse hazır durumdaydı. Üstelik ortaklığın ana ilkeleri belirlendikten sonra Sabri Seri'nin ''Bu bizim yumuşak karnımız olur, bence vazgeçelim.'' diye çırpınıp durmasına karşın ülkenin önde gelen tecim ve sanayi kuruluşlarıyla görüşülerek onların da katılımları sağlanmak istenmiş, bu kuruluşların başındaki kişiler de kendi uğraş alanlarıyla fazla bir ilişkisi bulunmayan, fazla bir kazanç sağlayacağı da benzemeyen bir alana yatırım yapmayı pek mantıklı bulmamalarına karşın düşünmeleri için verilen 10 günlük süre içinde öneriyi geri çevirmeleri durumunda çok yakın bir gelecekte tüm yargıyı ele geçirecek olan bu güçlü kuruluşla aralarında ister istemez bir soğukluk doğacağını, bunun da gelecekte yargıya işleri düştüğünde kendileri için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini, Ortaklığı benimsemeleri durumundaysa yargıyla ilgili sorunlarını kolaylıkla çözüme kavuşturacaklarını düşünerek tamam dediler. Daha da güzeli, hiçbir holding ötekilerden geri kalmak istemediğinden hepsi de katılım payını yüksek tuttu. Tüm bunlara kurucu üye Temel Diker'in dudak uçuklatan katkısı da eklenince, Türkiye Temel Hukuk Ortaklığı Anonim Şirketi daha yaygın söylenişiyle TTHO, Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü kuruluşlarından biri olarak çıktı ortaya. Yasanın ilk hazırlıklarının yapıldığı dönemde büyük bir İngiliz-Amerikan kuruluşu geniş yapısı içinde bir de hukuk dalı oluşturup, bir iki Amerikan ve İngiliz Üniversitesi'nin işbirliğinde sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm yargıyı tek eline almaya yeltenmişlerse de, bir yandan başbakanın bu işi Can Tezcan Temel Diker ikilisine bırakacağı konusunda alınan duyumlar, bir yandan da Türkçe bilen, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan çok sayıda nitelikli insan çalıştırma zorunluluğu nedeniyle son adımı atmaktan vazgeçmiş görünüyordu. Genellikle bir takım zengin avukatlarla zengin müvekkillerinin oluşturduğu 3-4 yerli kuruluşsa tüm umutlarını son anda Mevlüt Doğan'la Can Tezcan arasında çıkacak bir uzlaşmazlığa bağlamış görünüyorlardı. Öte yandan Mevlüt Doğan'ın son anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ya da İngiltere Başbakanı'ndan gelecek bir öneriye boyun eğmesi de gene son anda kendisine çok büyük bir çıkar sağlayacak yerli ya da yabancı bir kuruluşa he demesi de olanaksız değildi. Can Tezcan, Başbakan'ın bu noktadan sonra sözünden dönebileceğini hiç sanmamakla birlikte her şeyi önceden kotarmış gibi bir izlenim uyandırmak istemiyor, neden bu denli suskun kaldığını soran gazetecilerin sorularını "Yargı çok ciddi bir iştir" diye yanıtlamakla yetiniyordu. Açık artırma tarihi belli olur olmaz, öteki üç kuruluşla birlikte o da başvurusunu yaptı. 24 Haziran 2073 günü saat 15.30'da Adalet Bakanlığı'nın giriş katındaki geniş salonda çiçeği burnunda dört hukuk kuruluşunun önde gelenleri kurumlarının özellik ve olanaklarını sergilemeye hazırlanırken Başbakan Mevlüt Doğan'la Türkiye Temel Hukuk Ortaklığı AŞ'nin kurucu başkanı Can Tezcan 21. katta özel olarak hazırlanmış bir odada bir yuvarlak masanın başında 40 yıllık dostlar gibi söyleşiyor, birbirlerine fıkralar anlatıp gülüyor, arada bir de karşı duvarın önüne yerleştirilmiş dev ekrandan büyük salonda yapılmakta olan görüşmeleri izliyorlardı. Mevlüt Doğan'ın saptamasına göre bu görüşmeler tam 3 saat 8 dakika sürdü. Bu süre sonunda ülkedeki tüm yargı kuruluşlarının TTHO'nun sorumluluğuna bırakılmasına karar verildi. Hemen arkasından da Türkiye Cumhuriyeti'nde yargıyı özel kesimin sorumluluğuna bırakan sözleşmeyi hükümet adına Adalet Bakanı Veli Dökmeci ile TTHO adına genel yazman Sabri Seri'nin imzalamaları izlendi. Bir dakika sonra 21. kattaki özel odaya gümüş bir tepside bir şampanya şişesi ve iki kadehle özel kılıklı bir görevli girdi. Ancak Başbakan Mevlüt Doğan kapıda durdurdu adamı, "Şimdi git, 15 dakika sonra gel" dedi. Adam çıktıktan sonra da yanında duran çantadan birer sayfalık iki belge çıkarıp Can Tezcan'ın önüne koydu. O da koltuğuna yaslanıp birbiri ardından okudu belgeleri, Kızılcahamam'da kararlaştırdıklarına %100 uygun olduğunu söyledi. Başbakan onda kalacak olanı imzaladı o zaman, o da başbakanda kalacak olanı. Tüm bu işlemler başbakanın öngördüğü gibi tam 15 dakikalarını aldı. 16. dakikada şampanya geldi ve kadeh tokuşturuldu. Başbakan eski bir alışkanlıkla koltuğun dirseğine oturup elini başına koyarak içti ilk yudumunu. Can Tezcan da gene eski bir alışkanlıkla önce kadehin içindekini şöyle bir kokladıktan sonra. Aradan 10 dakika bile geçmeden başbakan belgesini çantasına koyup ayağa kalktı, elini Can Tezcan'ın omzuna bastırdı. "Hadi Can baba, seni çok sevdim. Gerçekten sıkı adamsın. Ne zaman başın sıkışırsa bana gel. Şu bir kadeh şampanyayı da unut gitsin. Sana başarılar dilerim" dedi. İki dost, hatta iki kardeş gibi kucaklaştılar. Ertesi gün bu belge alışverişi, bu kadeh tokuşturma ve bu coşkulu kucaklamadan tek bir gazete, tek bir radyo, tek bir televizyon bile söz etmedi. Buna karşılık Veli Dökmeci ile Sabri Seri'nin imzalarıyla yürürlüğe giren özelleştirme olayını tüm basın benzerine az rastlanır bir ayrıntı zenginliği ve görülmedik bir coşkuyla yansıttı. En büyük gazetelerimizden küre büyük olayı biz başlattık, meclis bitirdi. Evrense iki imza ve bir ilk başlığıyla veriyor, resimli gündem ilklerin en büyüğüne Türkiye imza attı diyerek büyük olayı tüm ülkeye mal ediyor. Yarın tarihin en büyük ve en zorlu özelleştirmesi başlığını kullanarak olayın birkaç yönünü birden öne çıkarıyor, iman, konuyu Türkiye-Avrupa karşıtlığına getirerek Avrupa'ya bir kez daha çok anlamlı bir hukuk dersi verdiğimizi kesinliyor, Anayurt gazetesi de kendi cezanı kendin ver gibi tuhaf bir başlık kullanarak can tez cana verilmiş olanı tek tek her yurttaşa verilmiş bir ayrıcalık olarak gösteriyordu. Yorumlara gelince, yargımızın büyük bir Fransız, Alman ya da İtalyan kuruluşuna verilmemiş olmasının tarihin çok yakın bir gelecekte bir takım ulusçu önyargılar yüzünden pisi pisine kaçırılmış bir büyük fırsat olduğunu yazacağını belirten çok ünlü ve çok saygın bir köşe yazarımızın görüşü bir yana bırakılacak olursa %100 olumlu sayılırdı. Zaman zaman eski solcu kimliklerini anımsatmaktan kendilerini alamayan yaşlı köşe yazarlarımız bile Türk yargısının yazgısını Can Tezcan gibi çok büyük bir hukukçunun yönetimi altındaki özel bir kuruluşun eline bırakmakla Adalet Bakanlığı'nın en doğru seçimi yaptığını kesinledikten sonra savcılık kurumunun özelleştirme dışında bırakılmasını anlamanın zor olduğunu yazıyor, kimi köşe yazarları ise konunun özüne pek dokunmadan Türk yargısının yeni patronu Can Tezcan'ın kocaman ve renkli fotoğraflarının altında kendisine övgüler düzüyor, onun ne denli büyük bir hukukçu, ne denli seçkin bir ekim ve düşün adamı olduğunu anlatıyorlardı. Bu arada örneğin Anayurt yazarlarından Talip Tahir Uçar gibi ünlü yasanın oylandığı tarih olan 25 Mayıs ya da yargının özel kesime bırakıldığı 24 Haziran'ın bundan böyle ulusal bayram günü olarak kutlanmasını önerenler bile vardı. Kısacası Türk basınının ortak kanısı 24.06.2073'ten sonraki Türkiye'nin 24.06.2073'ten önceki Türkiye olmadığı, çünkü bu yepyeni Türkiye'nin artık iyiden iyiye küreselleşmiş olan dünyamızda demokratikleşme yolunda son adımını da atarak ipi göğüsleyen ilk ülke olduğuydu. Alay mı ettiği yoksa gerçek düşüncesini mi dile getirdiği, olayın yanında mı yoksa karşısında mı yer aldığı pek anlaşılmayan ünlü yazar Şarman Altan'sa evrendeki köşesinde bu büyük adımın sonuçtan çok başlangıç olduğunu, çünkü sözü geçen büyük adımın esini sonucu çok yakın bir gelecekte yargının uluslararası bir nitelik kazanmasının bir sürpriz olmayacağını belirtiyor. Öngörüsünün bir çelişki olduğunu düşünebilecek olanlara da yanıtını şimdiden vermiş olmak istiyordu. Bizim de üzerinde yaşamakta olduğumuz şu yeryüzünde Amerika Birleşik Devletleri'nin konumu bir çelişki olarak nitelenmiş olmadığı sürece bu öngörüde bir çelişki olmayacaktı. Bu mutlu sonuca ulaşılabilmesi için aylardır büyük bir savaşın vermiş olan Cüneyt Ender ise tüm tepkileri gördükten sonra yazdığı Atlas başlıklı yazıda bu sonuca gelinmesi yolunda harcanan büyük çabaların küçük bir dökümünü yaptıktan sonra yargının da en sonunda sınır tanımayan uluslararası anamalın bir parçası durumuna gelmesinin çağın yönelimleriyle %100 örtüşen doğal bir sonuç olduğunu vurguluyor. Türkiye'de yargının tümüyle ya da belirli bir oranda yabancı bir kuruluşa verilmemiş olmasından yakınan yazarlarımızın üzüntülerini yersiz bulduğunu, çünkü Türkiye Temel Hukuk Ortaklığı AŞ'nin paydaşı olan yerli kuruluşlarımızın neredeyse hepsinin önde gelen ortaklarının çok büyük ve çok saygın Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman, İsveç şirketlerinin Türkiye'deki ortaklarının oluşturduğunu belirttikten sonra yazısını kurumun paydaşlarından biri olarak konuşuyor ve sizlere içiniz rahat, bayramınız kutlu olsun diyorum sevgili okurlarım. TTHO her şeyi önceden düşünmüştür diye de bitiriyordu. Tüm bu olumlu tepkilere karşın içi pek de rahat olmayan biri varsa o da TTHO'yu kurmuş olan adamdı. Başta Sabri Serin olmak üzere kimi uzmanların karamsar öngörülerini dinledikçe belki de altından kalkamayacağı bu işe soyunduğunu, bunca çabaya değmeyecek bir girişim uğruna ününü ve servetini tehlikeye atmış olabileceğini düşünmeye başlıyordu. Yaklaşık 3 ay sonra yasanın öngördüğü biçimde koca ülkenin tüm mahkemeleri TTHO'ya bağlanınca, daha doğrusu TTHO ülkenin tüm mahkemelerini yeniden kurunca işler daha ilk haftada sarpa sarabilirdi. Doğru, on binlerce görevlinin ücretlerini ödemek, binlerce yapının bakımını yaptırtmak, işlerin yürütülmesi açısından zorunlu olan araç ve gereci sağlamak gibi bir sürü yükümlülükten kurtulmak bile olağanüstü bir kazanç olduğundan, hükümet özelleştirme ücretini simgesel bir düzeyde tutmuş, ödemeyi de 5 yıllık bir süreye yaymıştı, bu açıdan fazla kaygılandığı yoktu. Ama hükümetin sırtından attığı ağır yükü TTHO nasıl taşıyacaktı? Daha doğrusu taşıyabilecek miydi? Önceden verilmiş sözlere uygun olarak yargıç ve öteki çalışanların yaşam düzeyi yükseltilebilecek miydi? Danışmanlar genellikle iyimser konuşuyorlardı ya, karamsar mı karamsar uzmanlar da yok değildi. İşimiz zor diyorlardı. Doğru, paydaşların kuruluşa yatırdıkları katılım payları bayağı yüksek bir rakama ulaşmaktaydı ama hesap oradaysa arşın buradaydı. Fazla fazla yargıç ve ötekilerin 1-2 yıllık ücretini karşılardı bu para. Hiç kuşkusuz yeni açılacak her dava TTHO'nun kasasına girecek bir para demekti. Üstelik istenince artırılabilecek bir paraydı bu. Son yıllarda şu ya da bu gerekçeyle, şu ya da bu biçimde ama sık sık başvurulmuştu bu yola. Kendileri de başvurabilirlerdi. Kimseden izin almaları da gerekmezdi. Ne var ki tam da bu sürekli zamlar yüzünden ülkede yargıya başvurma oranı her geçen gün biraz daha düşmekteydi. Kuruluşun genç uzmanlarından birinin bu konuya ilişkin sözleri bir türlü usundan çıkmıyordu Can Tezcan'ın. En olmadık zamanlarda birdenbire genç adamın sesini işitir gibi oluyordu. Ben küçük bir inceleme yaptım efendim. Bugün Türkiye'de 1 milyon dolarlık bir alacak davası açabilmek için işin başında mahkemenin kasasına 150 bin dolar yatırmak gerekiyor. Bir hakaret davası açabilmek için de orta halli bir araba parası. Bu durumda insanlar ya haksızlığı sineye çekmeyi seçiyorlar ya haklarını başka yoldan aramayı. Diyeceğim, bize başvuracakların sayısı her geçen gün biraz daha düşebilir. Can Tezcan aynı günün akşamı Gül Tezcan'a birkaç kez anlattı bu konuşmayı. O da iyi bir günündeydi, her seferinde de anlayışla dinledi kendisini. Ancak yatmadan önce son anlatışında kendini tutamadı. "Peki sen ne dedin?" diye sordu. İyi de ben bunu neden bilmiyorum diye sordum dedi Can Tezcan. Peki o ne dedi diye sordu Gül Tezcan. Siz çok büyük bir kurumun başkanısınız efendim. Bu tür küçük sorunlarla ilgilenmeniz gerekmez dedi. Dedi Can Tezcan gözlerini yere dikti. Gül Tezcan bir çocuğun saçlarını okşar gibi kocasının saçlarını okşadı. Çocuk doğru söylemiş ama gene de bilmen gerekirdi. Sabri Serin seni sürekli uyarıyordu ama sen dinlemedin adamı dedi. Hadi yat artık sevgilim, unutmaya ve uyumaya çalış. Can Tezcan yatağa girdi, gözlüğünü çıkarıp sehpanın üstüne bıraktı. Canı bir sigara istedi, olmayan bir dumanın kokusunu duyar gibi oldu. Gene başlasam mı yoksa diye düşündü, arkasından keşke şu New Yorklunun mafyaya gitmesine engel olmasaydım. Nasıl olsa artık herkes doğal karşılıyor böyle işleri diye geçirdi içinden. Bu sırada Gül Tezcan geceliğini giyip gelmiş, yatağın ucuna oturmuştu. Onu kendine doğru çekti. Bereket Sabri kaç gündür Ankara'da dedi. Burada olsa da ikide bir, ben size söylemiştim efendim deyip dursaydı, kendimi gökdelenin tepesinden aşağıya atabilirdim. 13. ayrımın sonu, sayfa 175.